Podcast dinle.
Lord Curzon'un arkasından Fransız delegesi Barry'li kalktı. O da azınlıkları Fransız bakış açısına göre koruyan bir konuşma yapmaya başladı. Marke Garroni, kapitülasyonlar meselesinde İsmet Paşa'ya karşı düştüğü vaziyetten sıkılmış olacak ki yalnız birkaç söz söylemekle kaldı. Müttefiklerin her üçü söyleyeceklerini bitirdikten sonra sıra İsmet Paşa'ya geldi. Türkiye baş delegesi ayağa kalktı ve beraberinde getirdiği çok uzun muhtırayı özenle okumaya başladı. Bu, Türkiye'de azınlıklara yapılan muamelenin tarih seyrini tespit eden mükemmel bir etüttü ve müttefikler delegelerinin öğrenmesinde fayda olan birçok bilgiyle de ayrıca yüklü bulunuyordu. Türkler azınlık konusunda şimdiye kadar o derece ithamla karşılaşmışlardı ki bu meselede gerektiğinde bütün tarihi ortaya koymak zorunluluk haline gelmişti. Fakat İsmet Paşa'nın bu uzun muhtırasının kendi tekliflerine bir cevap olmaktan çok genel nitelikte olduğunu fark eden müttefikler dinlemekten sıkılmaya başladılar. Ancak İsmet Paşa muhtırasını büyük bir dikkat ve önemle ve gür sesiyle okumaya devam ettiği için müttefikler de dinlemeye mecbur oldular. Bu surette muhtıranın okunması 3 saat sürdü. Diğer taraftan bu İsmet Paşa'nın Türkiye'sine gece yarısı gündem gönderen Lord Curzon'da bir çeşit karşılığı oldu. Muhtıranın savunduğu tez şuydu. Türkler azınlıkları idarede daima geniş ve iyi bir düşünceyle hareket etmişlerdir. En kuvvetli oldukları devirlerde bile Müslüman olmayanlara iyi muamelede bulunmuşlardır. İsmet Paşa muhtırasını şu istekle bitirdi. Harici tahriklerin kesilmesi, Türk ve Rum ahalinin mübadelesi, diğer azınlıklar hakkında Türk liberal siyasetinin verdiği teminatla yetinilmesi. Lord Curzon, İsmet Paşa tarafından bu muhtırayı 3 saat dinlemeye mahkum edilmeyi cevapsız bırakmadı. Delegeler şimdiye kadar İsmet Paşa'ya muvaffak olmuş mesut bir general, kudretli bir diplomat olarak tanıyorlardı. İsmet Paşa bugün kendilerine bir tarih profesörü olduğunu da ispat etti. Fatih Sultan Mehmet devrinden bugüne kadarki Türk tarihi hakkında bize uzun bir konferans verdi. Bu konferansın birçok yerleri ve çok faydalı olmakla beraber bütününün konuşulan konuyla ilgisi yoktur. Delegeler bir tez yazmak isterlerse bunu daha evvel okumak üzere arkadaşlarına yollamaları yeterlidir, dedi. Muhtıra, Lord'un fark ettiği gibi önceden hazırlanmıştı ve bundan dolayı itibariyle müttefiklerin o günkü nutuklarına cevap olamazdı. Zaten Lord Curzon'un o sabah dağıtılan nutku henüz tercüme edilmemişti. İsmet Paşa'dan sonra Mösyö Venizelos söz alarak İngiliz baş delegesinin tekliflerini kabul ettiğini söyledi. Amerika delegesi Child bu meselede Amerika'nın hassasiyetini anlattı ve Amerikalılar bu mesele uğrunda çok para sarf etmişlerdir. Yalnız bir komite 75 milyon dolar harcadı, dedi. Yugoslav delegesi kısa bir konuşmadan sonra İngiliz baş delegesinin tekliflerini kabul ettiğini bildirerek sözünü bitirdi. Yunan, Amerikan, Sırp ve daha bir iki delegenin sözlerinden sonra İsmet Paşa, Türk görüşünü genel olarak anlattığını, Lord Curzon'un tekliflerini henüz aldığını, bunları inceledikten sonra cevabını vereceğini bildirdi. Benden sonra söz isteyenler de bu meselede tarih görüşümüzün doğru ve isabetli olduğunu tasdik ettiler. Yalnız Mösyö Venizelos'un sözlerine hayretler içinde kaldım. Zira ahalinin mübadelesi için teklif eden Yunanlılardır. Hele Mösyö Venizelos'un Ermenilerden bahsetmesi hayretimi büsbütün arttırmıştır. Çünkü bunları zorla askere alan ve bunlara zorla kurşun attıran hep Yunanlılardır. Dünyada Ermenilerin yazgısına alelen acımaya cüret edebilecek hükümetlerin en sonuncusu onların doğrudan doğruya felaketine sebep olan hükümettir. İsmet Paşa bu sözleriyle Yunan baş delegesini konferans önünde bir daha mağlup ediyor ve her davada olduğu gibi azınlıklar davasında da Venizelos'u bu kışkırtıcı olarak kullanmak isteyenlere de o vasıtayla cevap vermiş oluyordu. Azınlıklara ait görüşmeler bu hararet derecesine varınca ertesi gün 13 Aralık sabahı tekrar toplanıldı. Toplantı salonu bir gün önce olduğu gibi yine kalabalıktı. Toplantı açılınca İsmet Paşa söz aldı ve bu sefer azınlıklar işinin esasına girerek taarruza geçti. 8 senedir Türkiye'de yalnız şu veya bu azınlık değil, bütün halk ıstırap çekmiştir. Son derece sene zarfında silahı elinden alınan Türkler her taraftan saldırıya uğramışlardır. Türk halkı kendi vatandaşları aleyhine ve bütün kara kuvvetler münevverler aleyhine tahrik edilmiştir. Yunanlıların Anadolu'da 27 şehir, 1400 köy, 98 bin ev yıktıkları sabit olmuştur. Savaşın uzamasıdır ki bu ıstıraplara sebep olmuştur. Barışı yapınız, bu ıstıraplar diner. İsmet Paşa devam etti. Türk milleti azınlıklara madeni alemin kabul ettiği hakları tanır. Fakat kendi bağımsızlığını sınırlayacak hiçbir yeni teklifi kabul etmez. Azınlıkları kurtarmanın en iyi yolu dış ülkelerle kendilerini lekeleyecek ilişkiler kurmaya tahrik etmemek, bu ilişkilerden korumaktır. Bunlar dışarıdan gelecek bir şefkate dayanmamalıdırlar. O zaman hepsi barıştan sonra Türk vatandaşları arasında yaşarlar. Ermeni meselesini geçim aracı veya silah diye kullanarak yurt dışına çalışan komiteler ortadan kalkarsa iki tarafta yaralarını sararlar. Türkiye'de kalmak isteyen Ermeniler, Türk vatandaşlarıyla kardeşçe yaşayabilirler. Ancak Türk toprakları herhangi bir Ermeni yurdu için parçalanamaz. Ne Doğu vilayetinde ne Kilikaya'da ana vatan ayrılması mümkün yoktur. Zaten Türkiye bütün mevcut bağımsız Ermeni Cumhuriyeti ile anlaşmalar imzalamıştır. Başka bir Ermenistan'ın vücut bulabileceğini Türkiye hayalinden bile geçiremez. Azınlıkların gidip gelmeleri ve malları meselesi ise Türk kanunlarının halledeceği bir iştir. Azınlıklar için kontrol veya temsilci gönderilmesi Türkiye'nin iç işlerine müdahale teşkil edeceği için asla kabul edilemez. Azınlıkların himayesini Türk bütünlüğüne ve bağımsızlığına zarar verici bir bahane diye kullandırtamayız. İsmet Paşa'nın bu kesin sözleri derin bir dikkat içinde dinleniyordu. Bütün heyetler Türk Baş Delegesi'nin bu konu üzerinde hiçbir pazarlığa girişmeyeceğini hal ve tavırlarından kesin olarak anlamış bulunuyordu. İsmet Paşa'nın bu kesin sözleri derin bir dikkat içinde dinleniyordu. Bütün heyetler Türk Baş Delegesi'nin bu konu üzerinde hiçbir pazarlığa girişmeyeceğini hal ve tavrından kesin olarak anlamış bulunuyordu. İsmet Paşa sözünü bitirdikten sonra Lord Curzon cevap vermeye başladı. Madem ki kimse söz almıyor, o halde İsmet Paşa'ya ben cevap vereyim dedi ve İsmet Paşa'nın bir gün önceki toplantıda azınlıklar hakkında okuduğu tarihi incelemeyi ele almak suretiyle söze başladı. İsmet Paşa'nın dünkü tarih incelemesi ve bugünkü cevabını okudum. Çünkü İsmet Paşa bu cevabı hala daha önceden bana göndermek lütfunda bulunmuşlardı. İki belgeyi de inceledim. Şimdi cevap vereceğim. İsmet Paşa dünkü raporunda bize tarihten bahsetti. Eski Osmanlı padişahlarının cömert hareket tarzlarını Fatih Sultan Mehmet'in Rum patrine davranış şeklini hatırlattı. Bu sabah Türk heyeti delegesi tarafından verilen teklif projesini okuyunca gördüm ki Türkler İstanbul'dan Rum patrinin ve ona bağlı kurumların kovulmasını ve uzaklaştırılmasını istiyorlar. Bugünkü Türklerin seleflerini nasıl takip ettiklerini o zaman anladım. İsmet Paşa azınlıklar meselesinde zorlukların dış tarihlerden çıktığını ve bu teşviklerin bilhassa Çarlık Ruslarından gelen propagandalar neticesinde olduğunu söylüyor. Şimdi sorarım, bu teşvikler, bu propagandalar Bolşevik idaresi devrinde tamamıyla kesildi mi? İsmet Paşa, Ermenilerin eskiden Türk idaresinden memnun olduklarını, iki millet arasında daima kardeşlik duygularının mevcut olduğunu, Ermenilerin son zamanlarda uğradıkları felaketlerin sebeplerini yine kendileri, kendi delice hareketleri ve dışarının tahrikleri olduğunu söylüyorlar. Sorarım, bu iddia doğru mudur? 3 milyon Ermeniden 130 bin kişi kaldı. Ötekiler nerede? Kilikaya boşaltıldığı zaman 300 bin Ermeni niçin kaçtı? Niçin yüz binlerce Ermeni dünyanın her tarafına yayıldı? Niçin Ermeni meselesi dünya için bir skandal oldu? Türklerin Ermeniler hakkında dostluk hislerini göstermelerinden memnunum. Bütün dünyanın gözleri Türklere ve Ermenilere çevrilmiştir. Zannetmem ki dünya kamuoyu bu zavallı adamlara Türk hükümetinin istediği şekilde muamelesine razı olsun. Yalnız teessüf ederim ki Rumlar ve Yunan ordusu hakkında sürekli suçlamalar işitiyoruz. Ancak şunu da söyleyeyim ki bu toplantıda bulunanların amacı bu suçlamaları ve karşı suçlamaları dinlemek değildir. Lord Curzon azınlıklar meselesinde bütün dünyanın Türkler aleyhine olacağını söyledikten sonra İsmet Paşa'nın cevabına birer birer itiraz etmeye başladı ve Ermeni meselesinde bu koca memlekette Ermeniler için bir parça yer yok mu diye sordu. Sonra kontrol meselesine geçti. Türkler, Milletler Cemiyeti'nin kendi iç işlerine müdahalesinden korkuyorlar. Monsieur Barilli ve ben buradaki iki milleti temsil ediyoruz ki bu milletlerin tebaası arasında milyonlarca azınlıklar vardır. Biz Milletler Cemiyeti'nin müdahalesinden korkmuyoruz. Çünkü ellerimiz temizdir, dedi. Lord Curzon devam ediyordu. İsmet Paşa, Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne hürmet beslediğini söyledi. Madem ki hürmet ediyorlar, niçin Milletler Cemiyeti'ne girmiyorlar? Artık Milletler Cemiyeti'nin hakkında da Türklerin hareket tarzlarını açıkça tayin etme zamanı gelmiştir. Türkler, Milletler Cemiyeti üyelerinden olmak, Milletler Cemiyeti'nin teminatından faydalanmak istemiyorlar mı? Anlaşıldığına göre Türkler, hürriyet ve bağımsızlıklarından korkuyorlar. Türklerin hürriyet ve bağımsızlıklarına herkes saygılıdır. Türkiye'den istirhamım, tekrar kalkınabilmek ve gelişebilmek için özgür Türkiye'nin bizimle birlikte gönül birliğiyle çalışmasıdır. Böyle bir Türkiye, dünyanın hürmetine layık olur. Lord Curzon azınlıkların hakları hakkında Misak-ı Millî'nin 5. maddesini okuyarak kendisine göre yorumladıktan sonra dedi ki ''Şimdi İsmet Paşa Hazretlerine hitap etmek isterim. Ben bugün vahim sözler söyledim. Zira gerek bu meselede gerek diğer bazı meselelerde Türkler bizim vaziyetimizi iyi anlamıyorlar. Bizim yalnız bir maksadımız vardır. Bu da bir gayeye varmaktır. Bu gayeye erişebilmek için önümüze çıkan bütün zorlukları yıkmak istiyoruz. Lakin Türkler yeni engeller çıkarıyorlar. Bu usul sonuna kadar devam edemez.'' Avrupa'nın ve bizim başka işlerimiz vardır. Azınlıklar uluslararası camianın çıkarlarıyla her şeyden ziyade alakalıdır. Bu konferansın çalışmalarını azınlıklar meselesinin alacağı her şekli gösterecektir. Eğer Türkler makul olmayan hareketlerde bulunur ve konferans bu yüzden kesintiye uğrar ve Türkler Lozan'ı terk ederlerse, dünyada onların davasını savunacak tek ses işitilemez. Ve ilave etti, Dostluk ve hürmet hisleriyle duygulanmış olarak fikrimi açıkça söyledim. Bu sözlerinizi incelemenizi rica ederim. Bu hususta ne düşündüğünüzü şimdi mi yoksa öğleden sonra mı söylerseniz? İsmet Paşa, sonra cevap veririm, dedi. Lord Curzon bu meseleyle ilgilenecek bir telekomisyon daha kurulacağını ve İsmet Paşa'yı ondan önce bir daha dinlemek istediğini ilave etti. Nihayet ertesi sabah toplanacak telekomisyona bir defaya mahsus olarak bütün baş delegelerin gitmesi ve İsmet Paşa'nın cevabını orada vermesi kararlaştırıldı. Bu toplantı ortada boğazlar meselesinin ümit verici havasından sonra birdenbire bir karamsarlık saçtı. Görüşmeler ilerliyor diye memnun olanlar yeniden şaşırdılar. Curzon'un politikası bu arada başarıya ulaşır gibiydi. Bütün Amerikan ve İngiliz gazetecileri Hristiyanlık meselesini hemen günün en önemli meselesi haline koymuşlardı. Fakat koparılan fırtınaya rağmen Türk baş delegesi sakindi. Bir gün sonra İsmet Paşa Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girmek niyetinde olmadığını ve barış yapıldıktan sonra Milletler Cemiyeti'ne gireceğini söylediği zaman Lord Curzon'un hiddeti çok muhtemeldi ki saman alevi gibi parladığı şekilde birden sönecekti. Nitekim öyle oldu. İsmet Paşa'nın cevabı sert rüzgar gibi İngiliz delegesinin konferans semasına yüklediği tehdit edici bulutları bir anda silip süpürdü. Bir gün önce sıkıntılı karanlık bir hava vardı. Ertesi gün her tarafa az çok bir sükunet geldi. Sinirler gevşemişti. Şimdi kimse konferansın kesilmesinden ya da Türklerin zorluk çıkardığından söz etmiyordu. Lord Curzon'un sert sözlerini, Hristiyanlık alemine dayanan kuvvetini haklı görenler bile bugün İsmet Paşa'nın cevabı sonunda beliren barış ve anlaşma eğilimlerini gayet tabi buluyorlardı. Curzon'un suçlamalarına karşı ertesi sabah telekomisyona İsmet Paşa'nın verdiği cevap konferansın o zamana kadar dinlediği nutukların en kuvvetlisi oldu. Haklı görünmek için hiçbir vasıtayı hiçbir kuvveti kullanmakta tereddüt etmeyen bir düşmana karşı Türk davası bundan daha samimi, daha ateşli, daha etkili savunulamazdı. Dün Lord Curzon duruma hakim görünüyordu. Bugün İsmet Paşa'nın cevabı karşısında baş eğmeye mecbur oldu. Toplantıya adet olduğu gibi 11'de başlandı. İsmet Paşa hemen söz aldı. Türk baş delegesi nutkunda Lord Curzon'un dünkü beyanatına tek tek cevap veriyordu. Curzon'un biz Milletler Cemiyeti'ne girmekten korkmuyoruz. Çünkü ellerimiz temizdir sözüne bizim ellerimiz bilhassa temizdir şeklindeki karşılığı büyük bir etki yarattı. Yalnız bu cümle Curzon'un bütün nutkuna tek başına yeterli bir cevaptı. İsmet Paşa Milletler Cemiyeti'ne girmeyi hiçbir zaman reddetmedik. Barış yapıldıktan sonra gireriz diyordu. Bunu demekle Curzon'un planını bozuyor, silahını elinden alıyordu. Bu kadar açık konuşmaya alışmamış olanlar hayret içindeydiler. İsmet Paşa'nın Lord Curzon'a çok haklı ve biraz sert karşılık vermesi, Türk baş delegesini birdenbire Lozan'ın her sınıftan, her ekolden çeşit çeşit diplomatlar arasında en cazip, en saygıdeğer şahsiyet haline getirdi. Türkiye en düşman yabancı muhabirler bile söyleyecek söz bulamıyordu. Azınlıklar meselesinin konuşulduğu bu üçüncü gün İsmet Paşa Lord Curzon'un tam anlamıyla tuşa getirmişti. Türkiye baş delegesi önce Lord Curzon'a görüşmeler sırasında her zamankinden farklı bir dil kullandığı için sitem ederek söze başladı. Azınlıkların düştükleri durumun sebebinin kendileri olduğu noktasında ısrar etti. Türkiye'deki Ermenileri bütün kitapların 1.290.000, 1.500.000 olarak gösterdiği anlatarak Lord Curzon'un yanlışını meydana koydu. İsmet Paşa şöyle devam etti. Ahali mübadelesi teklifi önce Doktor Nansen tarafından yapılmıştır. Ondan sonra işitilen ilk resmi ses Monsieur Venizelos'un ve arkasından Lord Curzon'un sesi olmuştur. Lord Cenapları Türkiye gibi büyük bir memlekette Ermeniler için bir parça yer yok mu diye sordular. Memleketleri Türkiye'den çok büyük olan devletler vardır. Hem de bizden yeni ayrılan yerlerde çok geniş yerler vardır. Türkiye olarak geriye kalan ülke hiçbir parçalanma kabul edemez. Doğu vilayetlerinde ahali yerlerini kimseye veremezler. Lord Curzon mühim azınlıkların yaşandığı birçok memleketleri bulunduğundan, Milletler Cemiyeti'nden korkmadığından ve ellerinin temiz olduğundan bahsetti. Burada bir yanlış anlama olduğunu kaydetmek isterim. Türkiye'nin Devletler Cemiyeti'nden korkusu olduğu ileri sürülemez. Ve İsmet Paşa bunu söyledikten sonra gözlerini Lord Curzon'un gözlerine dikerek bağırdı. Yabancı istilası yüzünden yakılıp yıkılan memleketlerinde çalışan Türk elleri bilhassa temizdir. Bu eller hiç memleketlerine tecavüz, ne istila ne de tahrip etmemişlerdir. Korkmaksızın diğer herhangi ellerle karıştırılmaya layıktırlar ve bu iddiada bulunmakta da haklıdırlar. İsmet Paşa'nın bir bomba gibi patlayan bu cümlelerinin nasıl bir ilgi ve heyecan havası yarattığını tahmin güç değildir. Bütün konferans Türk baş delegesi şimdi daha iyi tanımaya başlıyor ve kimin ne işi olduğunu daha iyi anlıyordu. Konferansın kesilmesi tehdidine İsmet Paşa'nın cevabı şu olmuştu. Eğer bu sözlerle bir kesilme tehdidi varsa, eğer bu kesilmeden Türkiye sorumlu tutulmak isteniyorsa, mesele şu şekilde ortaya sürülmelidir. Çünkü Lord Curzon'un nutkundan önce azınlıklar hak tanımayı biz kendimiz kabul etmişizdir. sonra Türkiye'de hiçbir güçlük çıkarmış da değildir. Buna rağmen kesilme azınlıklar meselesi uygun bir bahane olarak kullanılırsa, bu hakikatler öğrenilince bizim lehimizde yükselecek ses o zaman muhterem lordun zannettikleri gibi yalnız Ankara'nın sesi olmayacaktır. İsmet Paşa sözlerini şöyle bitirdi. Tekrar ediyorum, Türkiye barıştan sonra milletler cemiyetine girecektir. Müslüman olmayan azınlıklarsa ancak Avrupa devletlerinin kabul ettiği esaslara göre hak tanıyacağız. İsmet Paşa'nın şiddete şiddetle karşı koyması üzerine birden inanılmaz bir hava belirdi. Konferansın kesintiye uğramasından korkulurken Lord Curzon yumuşadı ve onun arkasından ve ona bağırarak diğer delegeler yumuşayınca bütün müttefikler İsmet Paşa'ya teşekkür ettiler, verdiği teminatı yeterli görerek sevincini dile getirdiler ve meseleyi Tali Komisyonu'na gönderdiler. İşte Lozan Konferansı'nın acayip bir cilvesi de böyle en şiddetli görüşmeler sırasında konferansın dağılması korkusu duyulurken sonuçta iki tarafın aynı temel prensipler üzerinde uyuştuklarını ilan etmeleri ve bu durumlara şüphesiz kendilerinin de hayretler içinde kalmalarıydı. Davanın anahtarı, devlet mi, sömürge mi? Ancak bütün ümitlere rağmen gerçek şuydu ki konferans çevresinde durmadan açılıp kapanan bir gök parçası gibi iyi ve fena havalar birbirini kovalamaya devam etmekteydiler. Lord Curzon her büyük mesele için bir tartışma açıyor. Bu tartışmanın birkaç gün kesinti, gelişim, anlaşma, çözüm ve düzenleme, iyimserlik, kötümserlik, tebrik ve teşekkür gibi insani asabiyetten asabiyete düşüren zıt hisler arasında çalkalandığı görülüyor ve tam sonucu beklediğimiz gün İngiliz baş delegesi okunmuş bir kağıdı sepete atar gibi meseleyi bir Tali komisyonuna atıyordu. Şimdi de azınlıklar meselesi tam ümitlendiğimiz günde Tali bir komisyona gitmişti. Boğazlar meselesinde uzaklaşmak üzereydik. Fakat Avrupa sınırı meselesi halledilmemişti. Yunanlılar Karaağaç bize kaldı diyorlar, bizse Karaağaç'ın da bir Tali komisyonuna gittiğinden başka bir şey bilmiyorduk. Ne savaş ne de barış olacağı kestirmek mümkün değildi. Bütün Doğu meselesi hala bir tek soru halinden çıkmamıştı. Biz Fransa, İngiltere, İtalya gibi bir devlet olmak istiyorduk. Onlar bizi uluslararası bir sömürge olmaya aday, zayıf ve bağlı bir hükümet halinde bırakmak istiyorlardı. Devletler bu niyetlerden vazgeçecekler mi, geçmeyecekler mi? Bütün davanın anahtarı bu sorunun cevabını verebilmekteydi. Konferansın bir aylık çalışma bilançosu şuydu. Önce Trakya sınırları üzerinde görüşmelere başlanmıştı. Sonra adalar meselesi konuşuldu. Daha sonra adli, mali, ekonomik kapitülasyonlar görüşülmüş ve arkasından azınlıklar meselesine geçilmişti. Görüşülen meselelerin hiçbiri sonuçlandırılarak bir kararla bağlanmış değildi. Bizim şartlarımız Misak-ı Milli'ydi. Kurtuluş Savaşı'nın başında olduğu gibi sonunda da yalnız Misak-ı Milli sınırları ve şartlarını istiyorduk. Delegelerimiz hep bunu anlatmaya çalışıyorlardı. Denilebilir ki karşımızdakiler bir savaş cephesini yoklar gibi cephemizi her noktadan yoklamak ve zorlamak durumundaydılar. Adalar meselesinde bazı adaları hallolmuş bir mesele, bazı adaları ise gayri askeri gören kimseler vardı. Delegelerimiz boğazlara yakın olan adaların ancak boğazlar meselesiyle bir arada görüşülmesine taraftardılar. Kapitülasyonlar meselesinde Türk milleti kapitülasyonların adına değil ruhuna karşıydı. Kapitülasyonların hükümlerini, tatbiklerini istemiyorduk. Onlarsa kapitülasyonların adını değiştirmek fakat ruhunu devam ettirmek ümidindeydiler. Bunları kaldırmak fikrimize bir süre belirlemek gibi sınırlamalar taşıyan karşı tekliflere cevap vermekteydiler. Mesele resmen bu noktada durmakla beraber şimdilik özel temaslar ve görüşmeler halinde ağırlığını muhafaza etmekteydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun borçları meselesinde Tali komisyonlarının aldıkları tek sonuç şuydu. Borçları milli sınırlar dışında kalan fakat o zamana kadar miktarları henüz belirlenmemiş ve imparatorluktan ayrılmaları halinde başlı başına yaşamak kudretini gösterecek olan diğer milletlere gelir oranında dağıtılması. Burada da şimdilik birkaç mesele birden ortaya çıkıyordu. Ayrılan hangi devletler arasında hangi tarihten itibaren borçları taksim? Devletler bizden ayrıca memleketimizi askerle işgal ettikleri için masraf istiyorlardı. Bizse sizi kim davet etti cevabıyla hiçbir işgal masraflarını değil tanımak lafını bile etmek istemiyorduk. Yunanlılar gerek taarruzları gerek ayrışları sırasında memleketimizi tahrip etmişlerdi. Bu tahribat için Yunanlılardan tazminat istiyorduk. Fakat Yunanlılar tahribatı itiraf etmekle beraber tazminatı kabul etmek istemiyorlardı. Şu halde tamirat meselesinde de henüz kesin bir şekil bulunamamıştı. Boğazlar meselesine gelince bizim kabul ettiğimiz esas boğazlardan geçişin serbest yapılabilmesi esastı. Fakat buna karşılık İstanbul'u ve Marmara'nın emniyetini istiyorduk. Bu isteğimize karşı ileri sürülen teklifler, ticari gemilerin savaşta ve barışta hiçbir kısıtlamaya bağlı olmaksızın ve savaş gemilerinin de Türkiye'nin tarafsız ya da savaş halinde bulunduğu zamanlara göre bazı şartlara bağlı olarak boğazlardan serbestçe geçmelerini kapsıyordu. Bulgaristan, Karadeniz'in askerden arındırılmasını, boğazlarda Tuna'da olduğu gibi gidiş gelişin sağlanması ve düzenlenmesi için bir komisyon bulunmasını istiyordu. Romanya daha ileri giderek Karadeniz'in askerden arındırılmasını istemekle beraber gemilerin boğazlardan geçişinin serbestliğini ve boğazlarda itilaf kuvvetleri bulunmasını istemekteydi. Moskova Antlaşması gereğince boğazlar hakkında karar alacak bir konferansa katılma hakkı olan Rusya, Ukrayna ve Gürcistan delegeleri ise boğazların hemen hemen Dünya Savaşı'ndan önceki haline konulmasını istemekteydiler. Bizim boğazlar hakkındaki görüşümüz ise Misak-ı Milli'de yazılıydı. Yalnız İstanbul ve Marmara'nın emniyeti için bize güvence verecek şartların temin edilmesini istiyorduk. İşte bu meselelerdir ki komisyonlarda ve tali komisyonlarda boyuna uzayıp gidiyor ve zaman geçiyordu. Bu arada Munay Anlaşması'yla İstanbul'da beliren ve pek de tabi olmayan bir vaziyet vardı. Bir tarafta öz vatanını her fedakarlık pahasına geri almaya azmetmiş bir ordu anayurduna gözünü dikmiş bakıyor ve her gün davasını kabul edilip emeline kavuşmasını bekliyordu. Diğer tarafta İstanbul'da varlıklarını Munay Anlaşması'yla kabul ettiğimiz yabancı birlikler bulunuyordu. Bu durum nazikliğinden faydalanmak isteyen başka unsurlar yok değildi. Bazı fesatçılar bizim barış arzularımıza karşı kendi geleceklerini güvence altına almak düşüncesiyle İki kuvvet arasında ara bozuculuk yapabilirlerdi. Muday anlaşmasıyla Çanakkale'de konferansın neticesine kadar kalmalarını kabul ettiğimiz bir İngiliz müfrezesi vardı. Bu müfreze anlaşma gereğince kuvvetlerini arttırmayacaktı. Halbuki bir takım Ermenilerin işçi gömleği altında bir müfrezeye girdikleri görülüyordu. Sonra yine bu Ermeniler Çanakkale İslam ve Türk kadınlarına tecavüz etmekteydiler. Bu sebeplerle barışın bir an önce yapılması için yalnız delegelerimiz değil Ankara'da sabırsızlanıyordu. Büyük Millet Meclisi'nde Rauf Bey hükümeti boyuna sorgu önergelerine maruz kalıyor ve Rauf Bey ikide bir kürsüye çıkarak mebusların sorularına cevap vermeye ve konferans görüşmelerinin geçtiği aşamaları izah etmeye mecbur oluyordu. Konferansın bir ay çalıştıktan sonra netice olarak tali komisyonlarda edebi ve sinai mülkiyet, posta ve telgrafyada şimendifer meseleleri gibi ikinci gün, üçüncü plan meselelerinde anlamış olması yeterliydi. Henüz Musul veya Güney Sırları meselelerine temas bile edilmemişti. Kısacası zor bir durumdu ve meseleler birbirlerine çok kilitlenmiş haldeydi. Konferans öyle bir karışık, kör düğün manzara içindeydi ki sonucu ne olabileceğini kestirmek mümkün değildi. İsmet Paşa en güç şartlar ortasında bir taraftan devletler delegeleriyle ve başlı başına bir afet olan Lord Curzon'la uğraşıyordu. Diğer taraftan gazetecilerle görüşerek ve çıkan bütün fırsatlardan istifade ederek Türk davasını anlatmaya, korumaya, bütün dünyaya yaymaya çabalıyordu. Bu sırada İsviçre-Türkiye Dostluk Cemiyeti'nin kurulması ve bu münasebette Türk öğrencilerinin verdiği balo, İsmet Paşa'ya davamızın kısa bir özetini anlatmak için yeni bir vesile oldu. Bir gazeteci hazır bulunduğu o geceyi şöyle anlatır. O gece Lozan'da hakiki bir Türk gecesi olmuştu. Salonlar hiçbir otelde, hiçbir baloda görülmeyen bir halkla dolmuştu. İsmet Paşa, Fransız heyetinin şerefine verdiği ziyafete davetliydi. Gece yarısı ziyafetten çıkarak balonun verdiği salonlara girildiği zaman bir alkış tufanı koptu. Bütün madamlar Türk kumandanının üzerine çiçekler attılar. Paşa'nın güleç çehresi, mertliğinin timsali olan gözleri hazır bulunanların sevgisini, saygısını kazandı. İsmet Paşa'yı yakından görmemiş olan birçok Lozanlı kadın erkek kendisini ilk görüşte sevdiler. Baş delegemiz bir gece içinde siyaset dışındaki Lozan çevresinin de en sevimli, en meşhur siması oldu. Bütün kadınlar ellerindeki kağıtlara, kutulara Paşa'nın imzasını atmasını rica ediyorlardı. İsmet Paşa hiçbir madamın hatırını kırmadı ve yüzlerce imza attı. Oturduğu masanın üstü ve etrafı 5-10 dakika içinde renk renk serpantilerle doldu. 3 seneden beri Anadolu'nun çetin sahnelerinde savaşan, Yunan ordusunu 15 günde yenerek İzmir'i ve Türk istiklalini kurtaran bu büyük Türk kumandanının böyle sade, şen ve güler yüzle serpantiler arasında dansı seyretmesi onların bir Türk askerlerinden beklemedikleri bir hareketti. İsmet Paşa o gece Lozan'ın kibar alemini de ele geçirdi. O akşam İsviçrelilerle Türkler arasında bir dostluk derneği kuruldu. İsviçreli Miralay Fonyella'nın başkanlığı altında toplanan İsviçre-Türkiye Dostluk Cemiyeti'nde Lozan Palas'ta bir gece düzenlendi. Biri Mustafa Kemal Paşa'ya, diğeri İsmet Paşa'ya ait olmak üzere iki altın madalya verdiler. Beşi bir elde altından daha büyük çapta olan bu madalyaların bir tarafında İsviçre-Türkiye Dostluk Cemiyeti ibaresi ve 1922 tarihi yazılıydı ve yan yana İsviçre ve Türk bayrakları bulunuyordu. Arka tarafında Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine, diğerinde ise İsmet Paşa Hazretlerine ibareleri yazılıydı. Salonda İsviçre'nin her tarafından gelen birçok kimseler toplanmıştı. Bunlar arasında Lozan Valisi, Lozan Merkez Kumandanı, Polis Müdürü, İsviçre Meclis Üyeleri, Bakanlar, Üniversite Hocaları, İsviçre Ticaretine, Sanayisine mensup kimseler, gazeteciler bulunmaktaydı. Özel olarak getirilen bir bando Türk Marşı'nı çaldı. Saat 9.30'da İsmet Paşa salona geldi ve Başkan Fonyella'nın tarafından hazır olanlara takdim edildi. Bu takdim merasiminden sonra Miralay Fonyella bir konuşma yaptı. Türkiye hakkında çok dostça cümleler kullandı. Ondan sonra İsmet Paşa söz alarak İsviçrelilere teşekkür etti ve Türk davasını bir daha özetledi. Türk milleti mukaddes davasının hayat dolu bir timsali olan başkanına karşı gösterilen saygı ve takdirden dolayı iftihar duymaktadır. Bana gelince lütfen verdiğiniz madalyayı şerefli İsviçrelilerin ruh yüksekliğinin bir hatırası olarak iftiharla saklayacağım. Nazikane kabulünüzden dolayı teşekkür ettiğim sırada giriştiğimiz barış çalışmalarının şimdiki vaziyetinin ne merkezde olduğunu İsviçreli dostlarımıza bildirmeyi manevi bir borç sayarım. İsmet Paşa'nın bu başlangıçtan sonra ayrıntılı bir şekilde izah ettiği Türk davasının özeti kendi cümlelerinde şuydu. Milli ayaklanmamızın kesin ve memnunluk verici sonucundan sonra bağımsızlığımızı savunmak uğrunda katlandığımız sonsuz fedakarlıklara ve memleketimizin sahne olduğu muazzam tahribata rağmen barış şartlarımız, tarihimizin en karanlık günlerinde bahsedilen vazgeçilmezi imkansız askeri şartların tamamıyla aynıdır. Şartların bize müsait görünmesinden faydalanarak aşırı veya haksız isteklerde bulunmaya kalkmadık. İlk istediğimiz şey, Türklerin ezici bir çoğunlukla doldurdukları topraklarımızın mülki bütünlüğüdür. Bu noktada her şekil, isim ve bahane altında olursa olsun zerre kadar fedakarlığa razı olamayız. Türkiye'de kalmış azınlıkları Avrupa'da son zamanlarda imzalanan anlaşmalardaki bütün faydaları tatbik etmeye hazırız. Başkaca kural dışı tedbirlerin kabulü, egemenlik hakkımızı kabul edilmeyecek biçimde zedeler. Muhtelif unsurların hayat şartlarını bozar ve devlet içinde devlet teşkilatı vücuda getirmek suretiyle Türk hükümetinin nüfuzunu azaltır. Hiçbir Türk hükümeti bu gibi müdahaleleri kabul edemez. Saltanatın kaldırılması, Türklerin asrın gereklerine uygun bir varlık temin etmek için eskiden beri kökleşmiş ve köhne engellerden kurtulmak hususunda besledikleri kesin kararın inkar edilemez delilidir. Türk milleti siyasi, adli, iktisadi, hukuki ilişkileri uluslararası kurallara ve karşılıklı anlayış esasına kati surette belirmeye azimlidir. Hiç kimse bu taleplerin aşırı olduğunu ve bu istekleri ileri sürmeye hakkımız olduğunu iddia edemez. Bunlar bütün dünya milletlerinin itilaf ve tecrübeleriyle sabit olduğu gibi bir milletin varlığı ve gelişmesi için vazgeçilmesi imkanı olmayan şartlardır. Bu sözlerimin soylu ve kahraman İsviçrelilerin kalbinde olumlu bir yer ettiğini işitmekte bahtiyarım. Vatandaşlarıma karşı gösterdiğiniz alaka ve iyi hislerden dolayı sizlere bir daha teşekkür ederim. Bu nutuk İsviçreliler arasında büyük etki yaptı. Bu yalnız İsviçrelilere değil, onların üzerinden bütün konferansa ve bütün dünyaya bir hitaptı. Bu nutuktan az sonra delegelerimiz ertesi günkü toplantılara hazırlanmak üzere dairelerine çıktılar. Boğazlar meselesinde sinir harbi. Lozan Konferansı'nın büyük fırtınalarından biri İsviçre-Türkiye Dostluk Cemiyeti'nin kuruluşunun ertesi günü yapılan toplantıda koptu. Bu toplantı esasında bütün bir barış davasının bazen bir tek adamın sinirlerine nasıl bağlı olduğunu Lord Curzon'un hiddetli hareketleri ve sözleriyle açıkça görüldü. İngiliz baş delegesinin zaman zaman bozulan asabi dengesiyle sonra yerine gelen ölçülü hal ve durumu konferans göklerini bazen gürültülere boğuyor, bazen ortalığa tam bir sükunet manzarası veriyordu. Bu derece çetin ve parlamaya hazır bir karakter karşısında konferansı sonuçsuz bırakacak şekillere meydan vermeyerek duruma hakim olabilmek için ancak Türkiye baş delegesi kadar sabırlı ve faziletli olmak gerekirdi. Boğazlar meselesinde görüşmeler anlaşma yolunda yürüyor diye sevinilirken İsmet Paşa'nın birkaç noktaya itirazı üzerine Lord Curzon birdenbire ve hiç beklenmediği halde öyle bir hiddet gösterdi ki acaba konferansı dağıtmak mı istiyor şüphesine düşmemek mümkün değildi. Müttefikler tarafından 6 Aralık'ta Boğazlar bölgesinin askerden arındırılmasına dair 5 maddelik bir proje verilmişti. Boğazlar denildiği zaman müttefikler Çanakkale Boğazı'nı, Marmara Denizi'ni, Karadeniz Boğazı'nı hep bir arada kastediyorlardı. Projenin birinci maddesine göre boğazlardan serbest geçişe engel olacak kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait hiç tesis yapılmayacaktı. İkinci madde bölgenin sınırlarını gösteriyordu. Üçüncü madde askerden arındırmanın yolu ve niteliğine, dördüncü madde İstanbul'da bulundurulacak kuvvetlerin miktarına, beşinci madde ise savaş durumuna Türkiye tarafından değişiklik yapılırsa barıştan sonra öncesi hale dönmek mecburiyetine aitti. İsmet Paşa, Aralık ayının 8'inde komisyon toplandığı zaman uygulanmak istenen usulün Türkiye içinde barış içinde zararlı olduğunu anlatmaya çalıştı. Boğazların muhafazası aynı zamanda Türkiye başkentinin Marmara Denizi'nin Doğu Trakya'nın da müdafası demektir. Boğazları silahlandırmamak, Türkiye'nin en hassas ve en mühim yerlerini ansızın yapılabilecek bir saldırıya karşı savunma araçlarından mahrum bırakmak demektir. Halbuki konferansta bulunan devletlerden hiçbiri başkentlerini müdafaa etmek hakkında mahrum edilmiş değildir. Türkiye ise başkentini her vakit bir yabancı devletin donanması tarafından tahribe veya herhangi bir devletin orduları tarafından işgal edilmiş görmeye maruz bırakılmış olacaktır. Genel barışın çıkarları için anlatmak istediğim diğer bir nokta daha var. Stratejik önemlerinden dolayı Boğazların Akdeniz veya Karadeniz devletlerinden biri tarafından zaptı, bir savaşın daha başında o devlet için pek açık bir üstünlük sağlar. Bu sebeple bir Akdeniz ve Karadeniz devleti arasında savaş ihtimali görününce bunlardan her biri boğazları elde etmeye bulundurmaya çalışacaktır. Böyle bir teşebbüsün ilk neticesi başka bir vakit silaha sarılmaksızın çözümü mümkün olabilecek bir anlaşmazlık için ani bir savaşa sürüklenmek olacaktır. İkinci netice anlaşmazlık için ani bir savaşa sürüklenmek olacaktır. İkinci netice anlaşmazlıkla hiç alakası bulunmasa dahi yalnız hücuma uğradığından dolayı Türkiye'nin de bu savaşa girmesi olacaktır. Bu düşünceler gösteriyor ki boğazların askerden arındırılması bir taraftan Akdeniz ve Karadeniz devletleri diğer taraftan Türkiye arasında barışı bir hayal haline koyacaktır. Bu sebeplerle Karadeniz Boğazı'nın Çanakkale ve İstanbul'un karadan ve denizden baskınlara maruz olmaması lazımdır. Buysa ancak silahlanma ve savunma vasıtalarıyla temin olunabilir. İsmet Paşa bunları söyledikten sonra müttefikler projesinin her maddesi için itirazlarını ayrı ayrı bildirmek hakkını ileri sürdü ve görüşünü şu şekilde maddeleştirdi. 1. Marmara Denizi'ni boğazlar tabirinin dışında bırakmak lazımdır. Bu deniz kıyılarında yapılacak savunma tedbirleri geçiş serbestliğine tesir edemez. Fakat Anadolu ve Trakya savunması için şarttır. 2. Demiryolu Anadolu ile Trakya arasında mühim bir birleşme vasıtası olduğundan ve İstanbul'da muhafız kıtalar bulunacağından Boğaziçi etrafındaki bölgenin askerden arındırılması gereksizdir. 3. Askerden arındırılacak bölgeler memleketin iki parçasını birbirine bağladığından askeri hareketlere müsaade etmek lazımdır. 4. Marmara kıyılarını donanmayla koruyabilmek için İstanbul ve Boğazlar'da tersane ve deniz tesisleri bulundurmak ihtiyacı vardır. 5. Askerden arındırılacak bölgeler sınırlandırılmalıdır. 6. Boğazlar dışında İmroz, Bozcaada, Semadirek'te Türk hakimiyeti kabul edilmeli, Limni'de özellik ilan olunmalıdır. 7. Gelibolu'yu bir hücumdan korumak için oraya askeri savunma araçları sağlanmalıdır. Lord Curzon, İsmet Paşa'nın fikrini açık söylediğini takdirle kaydettikten sonra, Türk heyetine ve konferansa bir saygı eseri olarak bu görüşleri iyice inceledikten sonra ertesi gün cevap vereceğini bildirdi. Ertesi gün Lord Curzon'un ilk sözü, önceden kendisi tarafından yapılan tekliflerin, Boğazlar ve Marmara için lazım olan kara ve deniz teminatı bakımından yeterli olacağını söylemek oldu. Eğer siyasi teminata lüzum varsa bunu da ayrıca görüşürüz, dedi. Marmara ve adaların egemenliği meselesinden ayrı noktalar için ufak tefek değişiklik imkanlarını kabul etti. Marmara Denizi, Boğazların coğrafi devamıdır. Bunu Boğazlar tabirinden çıkaramayız, diye ilave etti. Adalarda egemenlik ve özellik meselesi yeniden ileri sürülemez, hükmünü verdi. Lord Curzon belki İstanbul'da ve sahil yerlerde tersane bulundurmak hususundaki Türk talebini incelemeye değer ve üzerinde anlaşılabilir görüyor ve bunu yeni antlaşmanın askerliğe ve deniz meselelerine ait maddeleri görüşüleceği zamana bırakmak daha iyi olur tavsiyesinde bulunuyordu. İsmet Paşa Curzon'un bu sözü üzerine Türkiye için hayati önem olan ve Boğazlar görüşmesinin genel gidişini etkileyecek nitelikte bulunan bu mesele hakkında müttefik devletler görüşünün ne olduğunu açık ve çabuk öğrenmek mecburiyetinde olduğunu söyledi. Bu surette Boğaz bölgesinin askerden arındırılma meselesiyle Türkiye Kara ve Deniz Kuvvetleri'nin sınırlandırılması meselesini karıştırılmış oluyordu. Lord Curzon cevap vererek Türkiye'nin bulunacağı kuvvet meselesinin özellikle incelenmeye değer olduğunu söyledi ve bunu beraberce incelememizi mi istiyorsunuz diye sordu. İsmet Paşa askerliğe ve denize ait meseleyi Boğazlar meselesine bağladı ve birincisi hakkında kesin fikir edinmeden ikincisine temas edilmeyeceğini anlattı. Bu toplantı böyle bitti. Arada uzmanlar toplandılar, konuştular. 10 gün sonra 18 Aralık 1922'de Lord Curzon uzmanların Türk uzmanlarla teması sonucunda hazırladıkları 4 projeyi ortaya koydu. 1. Boğazlardan geçiş, 2. Askerden arındırma, 3. Boğazlar Komisyonu, 4. Teminat. Bu projelerde İsmet Paşa'nın teklifi üzerine yapılan değişiklikleri anlattı. Boğazlardan geçecek kuvvetin miktarı sınırlandırılmış, bunlardan Türkiye'ye sorumluluk yüklenmesi kararlaştırılmış, askerden arındırılacak bölgeler hem Çanakkale hem İstanbul Boğazı'nda kararlaştırılmıştı. Marmara Denizi'ndeki Emirali Adası, İmralı, askerden arındırılan bölgenin dışında bırakılmıştı. Türkiye filosunun askerden arındırılan bölgelerle adalarda ve boğaz işlenmesi ve demirlemesi prensibi kabul olunmuş, Marmara Denizi ile kıyılarının savunması için gerekli olan teminat hükümleri tamamlanmıştı. O kadar ki Fransız delegesi Barilli'ye göre askerden arındırma fikri pek sembolik bir hal almıştı. Fakat İsmet Paşa yapılan bu değişiklikleri yeterli görmedi ve şu değişikliklerin de yapılmasını istedi. Marmara Denizi'ni boğazlar dışında bırakmalıdır. Askerden arındırılacak bölgeler dışında Türkiye'nin Marmara Denizi'nde kullanacağı savunma araçları sınırlandırılmamalıdır. İmroz, Semadirek, Bozcaada, Çanakkale'yi tamamlayan adalardır. Hiçbir yabancı devlet hakimiyetine bırakılamazlar. Limni kıyılarında Yunan donanmasının bulunmasını da kabul edemeyiz. Fakat İsmet Paşa henüz değişiklik tekliflerini bitirmemişti ki Çiçerin ayağa kalkarak bu sefer de o da bir değişiklik projesi verdi ve Türkiye'yi Rusya'dan ayırmak ve Karadeniz'deki Türk kıyılarının emniyetini temin edilmeksizin Rusya'ya diğer devletlerin hücumlarının ağırlığını altına koymakla Türkiye'nin emniyeti temin edebileceği hakkında yanlış bir düşünce uyandırılmak isteniyor. Yeni proje Türkiye'ye böylece aldatıcı bir himaye verir görünerek Rusya'ya karşı bütün savaş tehlikelerini muhafaza ediyor, dedi. İşte bu değişiklik teklifleri ve bu sözler üzerinedir ki Lord Curzon birdenbire hiddetlendi ve İsmet Paşa'ya 10 günden beri uzmanlar hep boğazlar meselesiyle meşgul oluyorlar. Karşı tekliflerinizi niçin şimdiye kadar söylemediniz, dedi. Oysa bu uzmanlar değiştirilmesi istenen noktaları değiştirmeye yetkili olmadıklarını söylemişlerdi. O halde kime başvurmalıydı? Lord Curzon, İsmet Paşa'ya her gün yeni bir talep, yeni bir projeyle meydana çıkıyorsunuz, diyordu. Halbuki İsmet Paşa, görüşmelerin başladığı ilk günden beri Gelibolu Yarımadası'na ani bir baskına karşı 5000 kişilik bir kuvvet bulundurulmasını istiyordu. Lord Curzon, bugün olmaz, diye cevap veriyordu. İsmet Paşa, Marmara sahillerinin boğazlarından ayrı bir şey olduğunu ve bu sahillerin askerden arındırılamayacağını söylüyordu. Ona da hayır deniyordu. Bazı adaların boğazların parçaları olarak kabul edilmesini istiyordu. Lord Curzon, 3 defa söyledim. Bugün 4. fakat son olarak tekrar ediyorum. Bu adaları Yunanlılardan alamayız, diyordu. İsmet Paşa, Yunanistan'ın Karadeniz devleti ya da büyük bir devlet olmadığını, bundan dolayı Boğazlar Komisyonu'nda Yunan temsilcisinin hazır bulunmasına lüzum görmediğini anlatıyordu. Lord Curzon kabul etmiyordu. Nihayet İsmet Paşa, İstanbul'un güvenliği, Boğazlar'da askerden arındırılacak bölgelerin saldırılardan uzak kalması için Milletler Cemiyeti'nin yeterli olmadığını izah ediyordu. Bir tecavüz olursa Milletler Cemiyeti'ne başvurulacak, Milletler Cemiyeti meclisi toplayacak ve bir karar verebilmesi için oy birliği gerekecek, oy birliği olmazsa çoğunluğun tavsiye edeceği tedbirleri devletlerden her biri arzu ederse uygulamakta serbest olacak. İsmet Paşa, bütün bunlar bir takım merasimden ardı arkası gelmeyen ve olumlu netice vermeyen şekillerden ibarettir. İstanbul'a yahut Boğazlar'a bir devlet bir gün ansızın saldırırsa Milletler Cemiyeti'nin toplantısını çoğunluk olmasını mı bekleyeceğiz? Ya çoğunluk olmazsa? O halde siz bu anlaşmayı imza edecek olan devletler teker teker ve hep beraber bize karşı taahhüt ediniz ki İstanbul'a kimse saldırmayacaktır. Türkler herkesin çıkarına boğazları açıyor, bütün savunma araçlarından vazgeçiyorlar. Siz de Türklerin başkentini emniyet altına alınız, dedi. Lord Curzon, değiştirilmesini istediğimiz bütün noktalara birer birer soğukkanlılıkla hayır dedikten sonra şu cüretli sözleri söyledi. Artık ebediyen bu meseleyi müzakere edemeyiz. Hükümetimize sorduk, uzmanlarımıza görüştük, yapabileceğimiz son görüşmeleri yaptık. En son teklifimizi size verdik. Önümüzdeki proje değişemez. Bunu ya kabul ya reddedersiniz. Yarınki toplantı Boğazlar meselesinin son toplantısı olacaktır. Diğer devletlerin delegeleri de talimat almış gibi aynı teraneyi okudular. Bu akşam İngilizlerin askeri danışmanları Lozan'dan gittiler. Lord Curzon, İngiliz deniz subaylarının hemen Londra'ya göndermekle artık Boğazlar projesinde değişecek bir şey kalmamış olduğunu Türk heyetine anlatmak istiyordu. İsmet Paşa, meselenin Türk bakış açısından büyük önemi olduğunu anlattı. Verdiğim projeleri dikkatle inceleyiniz. 2 gün sonra toplanalım, dedi. Lord Curzon asık çehreyle, hayır, biz bir an önce barışın yapılmasını istiyoruz. Herkes barış bekliyor. Siz de barış arzusunda olduğunuzu söylüyorsunuz. O halde çabuk ve son defa yarın toplanalım, cevabını verdi ve bu oturum böyle bir sinirli hava içinde sona erdi. İsmet Paşa, Lord Curzon'un bu hiddetini cevapsız bırakmadı. Bu gibi tehditlerin Türkiye heyetini Türk egemenliği esasına dayanan ana prensiplerden asla vazgeçirtemeyeceğini İngiliz orduna çabuk anlatacaktı. Ertesi akşam toplanıldı. Lord Curzon son sözü söyleyerek Türk taleplerinin önemli bir kısmını kabul etmemişti. Aynı toplantıda Çiçeri'nin projesinin ilk Rus tekliflerinin aynı olduğunu ve müttefiklerle Karadeniz'de kıyısı olan devletler tarafından bunların reddedildiğini söyledi. Sonra Türk projesine geçerek teklif olan Türk taleplerini kabul edersek müttefiklerin projesi hiçe iner, dedi. Şimdi cevap vermek sırası İsmet Paşa'ya gelmişti. İsmet Paşa'nın cevabı ya görüşmelerin devamını sağlayacak ya da Lozan Konferansı Boğazlar meselesiyle sona erecekti. O zamana kadar halledilmiş gözüyle bakılan bu meselenin konferansa yarı yerde bırakması üzücü bir etki yaratıyordu. İsmet Paşa saat 4'te toplantıya gitti. Bir defa daha barışı isteyen Türkler oldu. Türk Başdelegesi söz aldı ve ayrıntılı yazılmış bir beyanname okudu. Bu beyannamede özetle deniyordu ki, ''Senelerden beri gerçekleşmesini istediğimiz prensiplerimizin tatbikinden başka bir şey istemiyoruz. Bu prensipler İstanbul'un ve Marmara'nın emniyetini korumak şartıyla Boğazların dünya ticaretine açılmasıdır ki herkes tarafından tasdik edilmiştir. Boğazların milletler arası ulaşımı açık olması silahsızlandırılmasını gerektirmez.'' boğazların müstahkem olmasını kabul ederek aynı zamanda gemilerin ticari ve insani vazifeler yapmak için bir denizden diğer denize geçmesi bir taahhütle sağlanabilir. Bazı bölgelerin savunmasından vazgeçtik. Başka milletleri memnun etmek için savunma araçlarından vazgeçen Türkiye'yi tarihin nasıl yargılanacağını bilmiyorum. Askerden arındırma adı altında kabul ettiğimiz fedakarlıkların hakiki dokunulmazlığımızı ağır surette baltaladığını görüyorum. Gayri askeri bölgeler karşısında bulunan adalarda Yunanlıların asker almasına ve bu askerlerin adaların birinde veya diğerinde toplanmasına ve Yunan donanmasının silahsız boğaz karşısına getirilmesine de müsaade ediliyor. Türk donanmasının Marmara'da veya başkenti önünde bulunması sır savunma içinken Yunan donanmasının Çanakkale açıklarında bulunması taarruz maksadına kolaylıkla atfolunabilir. Acaba dünya barışı adına ve bütün milletlerin çıkarı için kabul ettiğimiz fedakarlıklar Yunanistan'a taarruz kolaylıkları vermek için midir? Öte yandan boğazların parçalarından olan İmroz, Bozcaada, Semadirek adalarının silahsızlandırılmış boğazları müdafaa için Türkiye'ye ne derece lazım olduğunu anlatmak lüzumsuzdur. Adalar meselesinin birkaç defa söz konusu edilmiş olması bizi o meseleye dönmekten alıkoyamaz. Zaten hiçbir şey henüz karara bağlanmamış olmadığı için kesin kararın verilmesi zamanı geldiği vakit bu meselenin tekrar konuşulacağı tabidir. Gelibolu Yarımadası'nın her türlü ani taarruzdan korunması için orada askeri bir kuvvetin bulunmasını istedik. Eğer 5000 kişiyi fazla görüyorsanız başka bir rakam teklif etmediğinizi kabul ederim. Bir Türk kuvvetin bulunması için ileri sürdüğünüz teknik sebeplerin reddi mümkün değildir. Bu kuvvet serbestliğe mani olamaz, bilakis muhtemel askeri ihracını men eder. Asker sayısının miktarını müttefiklere bırakmakla Türkiye bir defa daha fedakarlık etmektedir. Ticaret gemilerinin geçmesi hakkında aramızdaki hiçbir anlaşmazlık yoktur. Savaş gemilerine gelince, itilaf devletlerinin barış zamanı için gösterdikleri sınırlamalar yetersizdir. Savaş zamanı için savaş gemilerinin tayin edilmemiş bir sayıda boğazdan geçmesini istemek, tarafsız bir Türkiye için ağır sakıncalar doğurur. Boğazların serbestisi projesi, savaş gemilerinin boğaza girmeden önce Türkiye tarafından gösterilecek bir mevkiye kuvvetlerinin miktarını nezaket için bildirilmesinden söz ediyor. Buna bir mecburiyet şekli vermek ve taahhüdün kuvvetini arttırmak için nezaket için tabirinin kaldırılması lazımdır. Bir boğazlar komisyonunun kurulmasına karar verildiği takdirde bu komisyon milli hakimiyeti, iç işleri, Türkiye'nin varlığını zedeleyecek yapıda olmamalıdır. Bu komisyonun boğazların serbestliği projesinde sözü geçtiği biçimde savaş gemilerinin geçmesiyle ilgili şartlar dışında bir yetkisi olmasını isteriz. Deniz trafiğini ilgilendiren tedbirler bilhassa fenerler, kılavuz, romorkörler hizmetleri iç işlerine girer. Böyle meselelerde komisyonun kontrolünü kabul etmek mümkün müdür? Böyle bir komisyon tarafından askerden arındırılma durumuna ait tedbirlerin kontrol edilmesi de kabul edilemez. Bu görüşlerden şu neticeyi çıkarıyorum ki askerden arındırma sağlam bir esas üzerine yapılacak ve İstikamlar yıkılmakla beraber Türkiye'nin bir daha böyle istikamlar yapmaması taahhüt edilecektir. Ümit ederim ki bu beyanat Türkiye'nin yeni bir fedakarlığı olarak kabul edilecektir. İtilaf devletleri ne istiyor? Boğazların askerlerden arındırılması, boğazların serbestisine ait projelerde yazıldığı gibi ticaret ve savaş gemilerinin geçmesi değil mi? İşte biz onları bütünüyle kabul ediyoruz. Fakat bu kabul keyfiyetiyle Yunan ordusunun bize üstün vaziyette kılmasını kabul edemeyiz. Bir de Gelibolu'da askeri bir kuvvet istiyoruz ve sayısını müttefiklere bırakıyoruz. Nihayet Boğazlar Komisyonu'nun yetkisinin yalnız geçecek gemilere ait olmasını istiyoruz. Siyasi teminata gelince, şimdiye kadar bu hususta bir şey almadık. Türkiye savaş gemilerinin geçmesini kabul ettikten sonra şüphe yok ki Boğazlardan geçecek gemilerin kendisine karşı düşmanca hareketlerde bulunmayacağı hakkında teminat istemekte haklıdır. İleri süreceğimiz son düşünceler bunlardır. İsmet Paşa'dan sonra Lord Curzon söz aldı. İsmet Paşa'nın şimdi yaptığı konuşma ılımlı üsluptadır. Bu konuşmaya benim de cevabım tabi öyle olacaktır. Büyük devletler boğazlara daha ılımlı teklifte bulunmuşlardı. İsmet Paşa Türkiye'nin fedakarlık ettiğini söylüyor. İsmet Paşa ne zaman bir iddiasından vazgeçerse bunu Türkiye tarafından yapılmış büyük bir fedakarlık diye göstermektedir. Fakat burada hazır bulunan devletler delegeleri de fedakarlık ettiklerini farz etmektedirler. Meselenin hakikati de budur. Şimdi ikisinin arasını bulmaya çalışacağız. Devletlerin boğazların serbestliğine ait teklifleri İsmet Paşa'nın kabul ettiğini görmekle bahtiyarım. Ancak bu meselede esas da bu esasın uygulanması noktasında anlaşamıyoruz. İsmet Paşa'nın bahsettiği son nokta en önemlisidir. Yani Boğazlar Komisyonu'nun yetkisinin sınırı. Bu yetkinin makul şekilde olması için anlaşmak mümkündür. Son bir kelime daha söylemek istiyorum. İsmet Paşa'nın sözlerinden bahsediyorum ki Türkiye'ti daima Türk milletine bir darbe vurulmak şüphesi altında bulunuyor. Biz Türkiye hakimiyetine bir darbe vurmak istemiyoruz. İsmet Paşa bu şüphesini tamamen silebilir. Bizim burada bu durumu en adaletli şekilde düzene koyma çaresi bulmaktan başka amacımız yoktur. Lord Curzon'un bu sözleri bir gün önceki gergin havayı tamamen yatıştırıyor ve İsmet Paşa'yı tatmin ediyordu. Bu toplantıda artık Çiçerin hiç söz söylemedi. Venizelos da ağzını açmadı. Çiçerin'in rolü sona ermişti. Anzakların askere alınıp alınmayacağı, Hristiyanlarda evlenmenin papazlar tarafından yapılıp yapılmaması, savaş sırasında askeri vergiler ve salmalarla malları ve mülkleri zarar görmüş yabancılara tazminat verilmesi, karantina komisyonunun kaldırılması. İşte tali komisyonlarda görüşülen meseleler bunlardan ibaretti. Oysa Doğu'da barışın sağlanmasının en önemli noktası bunlar değildi. Doğu barışının önemli noktalarından biri boğazlar meselesiydi. İsmet Paşa'nın demecinden sonra memnun görünen Lord Curzon, meseleye bir daha genel toplantıda görüşmekten kaçınıyordu. Türkiye'de müttefiklerin bir kısım tekliflerini kabul ediyor, buna karşılık bazı noktalarda direniyordu. Boğazlardan geçecek savaş gemilerinin sayısı hakkında Türkiye'de güçlük gösterememişti. Gelibolu'da bulunacak savunma kuvvetinin miktarını müttefiklere bırakıyordu. Boğazlarda uluslararası bir komisyonun kurulmasını kabul ediyordu. Fakat bu komisyonun yalnız serbest geçişle meşgul olmasını, tarafsız bölgelerde de kontrol görevini üzerine almamasını istiyordu. İstanbul için Milletler Cemiyeti'nden daha olumlu, daha faydalı teminat istiyordu. İsmet Paşa son nutkunu tüm parçaları birbirine bağlı bir sütun sayıyordu. Müttefiklerin bazı taleplerini kabul etmemiz, onların bizim taleplerimizi kabul etmelerine bağlıydı. Bu esaslara bağlı olarak İsmet Paşa ile Lord Curzon'un özel görüşmelerde bulundukları görülüyordu. Curzon'un arkasından Fransızlar da İsmet Paşa'yı yeni fedakarlıklara sevk etmeye uğraşıyordu. Fakat İsmet Paşa, fedakarlığının son haddine varmış bir delege sıfatıyla Fransız delegesine kesin bir dille ve biraz sertçe tabirler kullanmıştı. Türk baş delegesi çok ısrar edilirse hatta konferansı bırakıp Lozan'dan gitmeye hazır olduğunu açıkça söylemişti. Bu kesin durum karşısında müttefikler sonunda birkaç günlük özel görüşmeden sonra Boğazlar Komisyonu'nun kontrol hakkından vazgeçtiler. Komisyon yalnızca boğazlardan gemilerin geçişine bakacak, askerden arındırılan bölgeler hiçbir şekilde teftiş ve kontrol edilmeyecekti. İstanbul'un güvenliği için verilecek teminata dair hukukçular arasında bir metin hazırlanmasına çalışılıyordu. Diğer tarafta mali meselelerde her iki cephe isteklerinde fedakarlığın sonuna varmış gibiydi. Fakat Türk askeri istekleriyle müttefiklerin askeri istekleri arasında hala uçurumlar vardı. Kapitülasyonlar meselesinde anlaşmazlık meydana çıkıyordu. Müttefikler belirli bir zaman için Türkiye'nin Lahey Mahkemesi tarafından düzenlenecek listede adları yazılı hakimler arasından büyük şehirlere mahsus olarak bir miktar hakim seçimini, bu hakimlere bağımsızlık kavramıyla uzmanlaşmayan yetkiler verilmesini ve yabancılara ait ayrıcalıklardan çoğunun yeni şekiller altında sürdürülmesini istiyorlardı. İsmet Paşa bütün bunları adli bağımsızlık ve egemenliğimize bir tecavüz sayıyordu. Azınlıklar meselesi henüz görüşülmekteydi. Müttefikler ve Yunanlılar isteklerin çoğundan vazgeçmiş olmakla beraber daha bir sonuç elde edilememişti. Mali ve ekonomik meselelerin çözümü için Ankara'ya giden delege Hasan Bey'in dönmesi bekleniyordu. Bompard'ın başkanlığındaki Tali Komisyon 21 Aralık toplantısında Osmanlı İmparatorluğu borçlarının Yunanistan, Yugoslavya, Bulgaristan, Arnavutluk, Suriye, Filistin, Irak, Hicaz, Yemen arasında paylaştırılmasına karar vermiş fakat hisse oranları belirlenmemişti. Musul meselesi hakkında Lord Curzon bir proje vermiş, İsmet Paşa da buna karşılık Lord Curzon'a bir cevabı proje göndermişti. Lord Curzon projesinde Musul'u vermeyeceğini söylüyor, yalnız kuzey sınırından bazı düzenlemeler yapılmasını teklif ediyor, İsmet Paşa ise cevabında Musul'un Türklerde kalması gerektiğini ileri sürüyordu. Bu anlaşmazlıklar meydana çıktıkça barış yürümüyor, yürümeyince de müttefikler bütün kabahati Türkiye'ye yüklüyordu. Lord Curzon hastalığını bahane ederek uzun süre Lozan'da oturamayacağını söylüyor, mezara girinceye kadar burada mı kalacağız diyordu. Hatta son toplantıda asabileştiği için hastalığının teptiğini söyleyenler bile oluyordu. Fakat onlar için konferansın çabuk bitmesi, barışın çabuk imzalanması demek, Türklerin mali, adli, ekonomik meselelerde müttefiklerin her dediğini kabul etmesi demekti. Eski gelenekler, eski ayrıcalıklar, eski imparatorluk zihniyetiyle ilgisini kesmiş, her alanda bağımsızlığına, egemenliğine kıskanç yeni bir Türkiye, Lozan Konferansı'nı idare eden büyük devletlerin baş delegelerine göre belirsiz bir varlıktı. Noel başlıyordu. Lozan Konferansı henüz hiçbir meseleyi halletmediği gibi herhangi bir meselenin konferansı kesintiye uğratması ihtimali de giderilmemişti. Lozan görüşmelerinde hiçbir meselenin aldığı uzlaşma ve çalışma şekillerine göre konferans hakkında hüküm yürütmeye kalkmak doğru değildi. Konferansın muhtelif parçalarına bakarak bu parçalardan nasıl bir bütün çıkacağı tahmin edilemezdi. İyi havaları fena havalar, fena havaları iyi havalar kovalıyordu. Bu suretle Noel tatili, Boğazlar meselesinin sonuçlarıyla ümit verir şekilde başlamışken, azınlıklar ve kapitülasyonlar meselelerinin resmi toplantılarda ve Musul işinin de Lord Curzon'la İsmet Paşa arasındaki özel mektuplaşmalarda aldığı gergin durum üzerine bir fırtınalar devresi yarattı. Fakat bu Lozan'da çıkan kasırgaların ne birincisiydi ne de sonuncusu olacaktı. Konferansı yakından takip edenler Lord Curzon'un sinirlerindeki rahatsızlığın farkındaydılar. İngiliz başdelegesi gerçekten biraz fazla sinirliydi. Lozan havası ayaklarındaki eklem ağrılarına iyi gelmiyor ve bir an önce konferansı bitirerek Londra'ya dönmek istiyordu. Zaman zaman gösterdiği hiddetlerde fizik yapısına ait normalliklerin etkisi az değildi. Stambriski'yi haşladıktan sonra müttefiki Fransa devletinin başdelegesi Monsieur Barilli'yi de bir gün daha sert olmayan bir çıkışla fena halde bozmaktan kaçınmamıştı. Lord Curzon toplantılarda kendisi konuşurken kimsenin konuşmasını istemez, fakat başkası konuşurken kendisi sekreterini çağırıp konuşmakta sakınca görmezdi. Bir gün İngiliz lordu konuşurken Monsieur Barilli de Fransız danışmanlarından biriyle birkaç kelime konuşmuş ve bunun üzerine Lord Curzon masanın üzerine bir yumruk atarak "Ben konuşurken kimse konuşamaz!" diye bağırmıştı. İngiliz Harici Nazlı'nın bu hiddeti karşısında Fransız başdelegesi utancından masanın altına saklanacak bir hale gelmiş ve o kadar üzülmüştü ki hasta olduğunu ileri sürerek toplantılara gelmek istememişti. Nihayet sinirsel dengesi yerine gelen Lord, yaptığı hareketin biraz ölçüsü kaçmış sertliğini anlayarak Fransız başdelegesini özel olarak ziyaret etmiş, özür dilemiş ve Monsieur Barilli'nin konferansa devamı sağlanmıştı. Lozan'da hiddet kadar geri adım da tabi bir olaydı. Azınlıklar meselesi konuşulurken de Lord Curzon elini yine masaya vurarak "O halde Lozan'ı pek yakında, belki yarın terk edebiliriz" diye bağırmıştı. İsmet Paşa ertesi gün aynı şiddette Lord Curzon'a hücum etti. Türk başdelegesinin bu çeşit şakalardan hoşlanmadığını görünce İngiliz Hariciye Nazırı Lozan'dan gitmedi, tersine yumuşadı ve daha uysallık gösterdi. Oysa bir gün önce herkes konferansın kesintiye uğrayacağından korkuyordu. Boğazlar meselesinin son safhasında da aynı durum tekrarlanmıştı. İsmet Paşa kontrol kelimesini hiç anlamadığını söylüyordu. Noel'den bir gün önce Monsieur Barilli müttefikler adına İsmet Paşa'nın odasına geldi, son teklifini getirdi. İsmet Paşa kontrol kelimesini son defa olarak reddedince Fransız başdelegesi "O halde uzaklaşmak zordur" dedi. İsmet Paşa hemen cevap verdi. "Zor mu diyorsunuz? İmkansızdır. İmkansız kelimesini kullanınız. Hemen bu akşam Lozan'dan hareket ederim. Çantalarımız hazırdır. Ankara'ya sormaya da ihtiyaç yoktur." Fransız başdelegesi Monsieur Barilli bembeyaz olmuştu. Hiç kimsenin haberi olmadan özel konuşmalarda kesinti, tehlike ve vaziyetleri konferansa işte böyle sıyırıp geçiyordu. O halde şimdi azınlıklar ve Musul meselesinde kesinti olmayacak mıydı? İngiltere Boğazlar'da konferansı kesintiye uğratmamışken Türk mahkemelerini almaya teklif ettikleri birkaç hakim için barışı tehlikeye koyacaklar mıydı? Hiçbir İngiliz'in aklı bunu almazdı. Avrupa milletlerinin genel vicdanı sonunda bağımsızlık yaşamak isteyen bir milletin hürriyetini sınırlamak için doğuda bir tek neferin ölmesine razı olamazdı. Fakat müttefikler başdelegeleri ne de olsa Doğu ile görüştüklerini düşünerek Doğulu ya da karşı alıştıkları hareket tarzlarından ve üsluplarından vazgeçmekteydiler. Oysa Lozan'daki müttefiklerden ve Balkanlılardan hiçbirinin delegeleri 2 aydan beri süre gelen görüşmelerden sonra herhangi bir bahaneyle görüşmeleri birdenbire çıkmaza sokmak sorumluluğunu üzerine alamazdı. Görüşmelerin çıkmaza girmesi, Mudanya Anlaşması'nın bozulması ve neticede savaş demekti. Bunun içindeki sinirlerin bütün bozukluğuna rağmen Lord Curzon bir türlü konferansı yarıda bırakarak Londra'ya gidemiyor, kendisinden barış isteyen İngiliz milleti karşısında "size savaş getirdim" demekten kaçınıyordu. Lord'un o kuvvetli azınlıklar ve Hristiyanlık silahını da İsmet Paşa birkaç defa elinden almış, ona bu uygun toprakta manevra imkanı bırakmamıştı. Bu vaziyette çıkabilecek herhangi bir zorluk karşısında konferansın yapabileceği ancak ya duraklamak ya da görüşmeyi başka bir zamana bırakmaktan ibaret olabilirdi. Bütün dış manzaralara rağmen müttefiklerin savaşa değil barışa gitmek istedikleri hissediliyordu. Meşru hakimiyetimizi tanıdığınız gün barış olmuştur. Noel tatilinden sonra yeni yılın ilk büyük toplantısı 6 Ocak'ta yapılan kapitülasyonlar oturumu oldu. İngiliz ve Türk başdelegeleri arasındaki Musul mektuplaşmasından doğan gergin hava, bu toplantının kavga atmosferini kızıştıran gizli bir sebep halinde hissediliyordu. İkinci komisyonun bu toplantısı açıldığı zaman Başkan Marki Garroni, önceki konuşmaların bir özetini yaptı ve "Konferans Türkiye başdelegesi tarafından vaat edilen teklifleri bekliyor" diyerek sözü İsmet Paşa'ya bıraktı. İsmet Paşa ayağa kalktı, tarihi belgelere dayanan birçok delillere dolu sıkı bir mantıkla örtülmüş bir beyanname okudu. Konferans üyeleri dikkatle dinliyordu. Türk başdelegesi müttefikler projesini önemli incelediğini söyledikten sonra kapitülasyonlar yerine geçici bir şekil konması teklifinin Türk Birliği egemenlik prensibiyle asla uzlaştırılamayacağını ileri sürdü ve dedi ki Japon delegesinin söylediği gibi yabancıların Türkiye'de korunması yalnız sözlerle değil fiillerle de görülmelidir. Biz bu fiillerin gösterilmiş olduğu kanaatindeyiz. Savaş zamanında kapitülasyonlar memleketlerimizde bir fiil durmuştur. Bunun tesirlerini Amerikalılar, Avrupalılar ve tarafsız memleketler tebaaları görmüşlerdir. Onun için yabancıların haklarının korunması meselesi iddia edildiği gibi tehlikede değildir. Bizim yasalarımızın kaynağı fıkıh olmakla beraber özü sanıldığı gibi yalnız dini değildir. Zaten her memleketteki kanunların asıl kaynaklarını ararsak mutlaka mezhepten kaynağı bir esasa tesadüf etmeyiz. Hatta örf ve adete dayanan ve kanun şeklinde olmayanlar bile vardır ve hükümlerine göre hareket edilir. Yabancı kolonisi bulunan her memlekette, mesela Yunanistan'da kapitülasyon yoktur. Orada ve bizden ayrılarak kurulmuş diğer devletlerde tatbik edilmeyen ve devletler hukuku esaslarına aykırı olan gayri tabi bir şeklin bize tatbikinde hiçbir adalet korkusu duymuyoruz. İsmet Paşa bundan sonra ticaret kanunu hakkında açıklama yaptı. Pek eski olan bu kanunun sonraları değiştirildiğini söyledi. Türkiye'de bu kanuna uyularak ticari mahkemelerinde dava görüldüğünü, hatta yabancılarla Osmanlı tebaası arasındaki meselelere Türk hakimlerinin çoğunlukla olduğu karma ticaret mahkemesine bakıldığına işaretle yeni tekliflerin, yani yabancı hakimlerin çoğunlukta olduğu mahkemelerde adalet dağıtmanın eski kapitülasyonları bile geçmiş olduğunu ileri sürdü. Bir milletin en mühim ve en itiraz görülmez hakkı bağımsız yargı hakkıdır. Herhangi bir yabancıya millet adına adalet dağıtma hakkı verilemez. Biz kapitülasyonların kerimesine değil ruhuna itiraz ediyoruz ve herhangi bir şekilde kapitülasyon kabul etmiyoruz. Hiçbir devlet ülkesinin yargı işlerine yabancıları müdahale ettiremez, dedi. Sonunda bütün itirazlarını şu kesin ve cevap verilmesi güç cümlelerle bitirdi. Türk Milli Hakimiyetinden çok bahsedişimizden şikayet olunuyor. Biz burada istiklalin ne olduğunu bilen ve adalet esasına dayalı bir barış yapmak isteyen bir milletin delegeleri olarak bulunuyoruz. Konferansa eşit muamele göreceğimiz teminatı üzerine geldik. Eğer hakimiyetimizden sık sık bahsetmeye lüzum gördüysek, hakimiyetimize zarar verecek mahiyette yapılan tekliflerle buna mecbur edildiğimizdendir. Bağımsız hiçbir devlet, hatta Yunanistan dahi bu yolda tekliflere maruz kalmamıştır. Türk milleti her şeyden önce diğer bağımsız devletler gibi muamele görmeye haklıdır, layıktır. Temin edildiği gibi konferanstaki bütün işlerde hakimiyetimize ve hayat hakkımıza saygılı olunarak bize tam eşitlik içinde muamele yapılması kabul olunursa barış imzalanmasına hiçbir engel kalmaz. O zaman barış olmuş demektir. Görülüyor ki barışın anahtarı sizin elinizdedir. İsmet Paşa'nın bu sözleri başta Lord Curzon olmak üzere herkes üzerinde çok büyük bir etki yarattı. Bu sözlerine cevap verilebilirdi. Marki Garoni bir uzlaşma için müttefiklerin çok çalıştıklarını ve çok fedakarlık yaptıklarını anlattı. Lord Curzon tekrar söz aldı. Bir hafta bekledikten sonra bugün İsmet Paşa Hazretlerinden karşı teklifler bekliyorduk. Halbuki eski esaslar dairesinde sözler dinledik. Vaziyeti anlaşmalarla tayinden bahsettiler. İyi ama bu adliyeyle yaşadıktan sonra anlaşma neye yarar? İsmet Paşa bir karşılık proje getirmemekte kalmadı, müttefiklerin tekliflerini de hiç itibara almadı. Bugün şikayet ettiği şeyleri kaldırdık. Bütün istediklerini yaptık. İsmet Paşa gene memnun olmadı. Askeri işgal zamanındaki olayları hatırlattılar. Ben de askeri işgal zamanıyla tabi halin bir olmadığını hatırlatırım. Bizim istediğimiz normal zamanda yabancılara emniyet verici bir rejimdir. Teminat verilmezse yabancılar ya Türkiye'yi terk edecekler yahut hükümetlerle Türkiye arasında daima anlaşmazlık çıkaracaktır. Herhalde barışa varmak için yaptığımız çalışmaların daha iyi sevk edilmesini dilerim. Fransız başdelegesi de daim olduğu gibi Lord Curzon'un ağzına bakarak ve onun ağzından çıkmış gibi cümleler konuştuktan sonra İsmet Paşa Türk kanunları asli devletlerin ihtiyaçlarına uygundur. Türkiye'de yaşamak isteyen yabancılara her türlü emniyeti verilmeye elverişlidir. Konferans meseleyi harici tesirlerini düşünerek incelmemelidir. Türkiye hukukunu ve memleket icablarını düşünerek incelmelidir, dedi. Sonunda İsmet Paşa şu ağır hitapta bulundu. Türk heyetinin İngiliz heyetine cevap olarak söylemek mecburiyetinde kaldığı misaller münasebetiyle Lord Curzon normal bir zamanın işgal devresine kıyas edilemeyeceği görüşünü bildirdi. Ben söylediğim zaman bu görüşü dikkate aldım ve söylediğimi bilerek söyledim. Naklettiğim hadiseler İstanbul'da aynı devre esnasında ve aynı şartlar altında olmuştur. Bugün verdiğim ayrıntılarla kapitülasyonlara ait bütün meselelere temas ettim. Bir haftada karşı teklif hazırlanmalıydı, denildi. Türk görüşü evvelki toplantıda da söylenmişti. O görüşte değiştirilebilecek bir şey yoktur. Lord cenaplarının işgal haliyle tabi halin bir olmadığı mazeretine cevap ve misal olarak İstanbul'dan söz edişim adı geçen saygıdeğer kişinin keyfi tutuklamalar meselesinde yine İstanbul'dan misal getirmelerinden dolayıdır. Ben de karşılık misaller verdim. Türk milletinin hükümetinden memnun olmadığını sözüne gelince her milletin kendi hükümetinden memnun olduğu kadar bizim millete de hükümetinden memnundur. Bir memlekette oturan yabancıların yerlilerden fazla ayrıcalık ve teminat istemelerinde hiçbir sebep yoktur ve olamaz. Biz kapitülasyon meselesinin sade, makul, adalete uygun şekilde halini istiyoruz. Yabancılar Türkiye'de mahalli hükümetten ve kanundan yardım görecek yerde hariçten yardım beklerlerse kendi menfaatlerini ihlal etmiş olurlar. Biz diğer memleketler gibi muamele görmek istiyoruz. Müttefikler hep Türklerin meşru hakimiyetini tanıyoruz diyorlar. Dediğimiz gibi bunun hakkıyla tanındığı gün barış olmuştur. Toplantı Marki Garrone'nin zamanın bir çözüm yolu getirmesi dileğiyle hiçbir tarafı tatmin etmeyerek bitti. İsmet Paşa son cümlesiyle yalnız kapitülasyonlar meselesinde değil, bütün Lozan Konferansı'nın iyi sonuçlanması konusunda davanın halli için kullanılması gereken anahtarı göstermiş oluyordu. Bütün dava devletlerin lafla değil, fakat fiilen Türklerin meşru egemenliği tanımaları davasıydı. Azınlıklar, kapitülasyonlar ve Musul meselesinin konferansta yarattığı gergin havanın derecesini anlamak için 29 Aralık 1922 tarihli Times gazetesinin Lozan Konferansı'nda Türklerin boyuna zorluklar çıkardığını anlatan baş makalesinin sonundaki şu cümlelere bakmak yeterdi. Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkiler kurulması için şimdiki kadar zorlu bir zamana tarihte pek nadir rastlanır. Lozan Konferansı'nın iflas etmesi ihtimali olduğu için lazım gelen ihtiyatı tedbirlerin alınması doğrudur. Malta'dan İstanbul'a İngiliz savaş gemilerinin sevki durumuna göre basiretli bir tedbirdir. Bütün müttefikler tarafından pek metin bir vaziyet gösterilmesi Türklerin yumuşamaya sevk edebilir. Herhalde Türkler iki şeyden birini seçmek mecburiyetindedirler. Ya Türkler kendilerine teklif edilen cömert teklifleri kabul ederek memleketlerinin ihyası için kuvvetli destek temin ederler yahut Türkiye'yi Asya'nın çöllerinde erişilmesi imkansız bir memleket haline sokarlar. İşte Times gazetesinin Lozan Konferansı'nın son sayfaları karşısında yazdığı ve düşündüğü Türkiye böyle bir çöl Türkiye'siydi. Konferansta azınlıklar, kapitülasyonlar, Musul meselelerinde Türk başdelegesi kararlı bir tutum gösterince bir taraftan bu yazılar çıkmaya, bir taraftan da savaş hazırlıklarına dair haberler gelmeye başladı. Fakat henüz hiçbir taraf daha son sözünü söylememişken bu tehditlere neden lüzum görülüyordu? Türkiye'nin bazı basit düşünceli memurları Türk kamuoyunu korkutmak suretiyle Lozan'daki belgeler delegeleri heyeti üzerinde bir baskı yapmak ya da yaptırmak istiyorlardı. Bir barış antlaşmasını zorla kabul ettirmek için bir taraftan zırhlıların, diğer taraftan Yunan ordusunun hiçbir işe yaramadığı 3 yıllık kanlı tecrübelerle anlaşılmıştı. Bu gerçeği İngilizler de biliyordu. Başka bir İngiliz delegesi Daily Mail, Akdeniz filosunun İstanbul hareketinden söz ederken şöyle yazıyordu. Lozan Konferansı bir sonuca varmazsa filomuz yalnız İstanbul'daki İngiliz tebaasının himaye ve kurtarılması ve askerimizin Türk toprağından tamamıyla geri çekilmesi için kullanılmalıdır. İngiliz milleti Türkiye ile her ne sebeple olursa olsun yeni bir savaşa girmeye razı olamaz. Akdeniz filosu hareketleri yeni bir savaşa başlangıç için teşkil etmemelidir. Fakat aynı gazete İngiltere'nin doğuda yeni bir savaşa girmesine karşı olmakla beraber Türkiye'nin Batı ile münasebetlerini kesmesini yeter bir ceza sayıyor ve bizi Balkan devletleriyle tehdit ederek Doğu Trakya'nın muhafazası için Türkler Balkan devletlerinin oluruna muhtaçtır diyordu. Oysa gerekli görüldükçe karşımıza dikilen bu Balkan heyulası üzerimizde hiçbir etki yapamazdı. Balkanlar aracılığıyla yapılabilecek en büyük askeri baskıyı Yunan ordusunda denemişlerdi. Aleyhimize yapılacak bir Balkan ittifakının değeri ve önemi Lozan'da denenmişti. Yunanistan'ın bütün askeri kudreti 2 yılda sıfıra inmişti. Balkan ittifakı ümitleri 2 günden fazla devam etmedi. Artık Türkiye bu çeşit tehditlerle korkutmaya çalışmak sonuç vermeyecek bir manevraydı. İngilizler durumu bu şekillerde gösterirken milli mücadele sırasında o kadar dost görünen Fransızlar ne tavır takınıyorlardı? Lozan Konferansı'ndaki Fransız delegelerinin durumlarını Lord Curzon'un saatine göre ayarladıklarını anlamak için çok vakit geçmedi. Onlardan hiç yardım beklemek lazım geldiği ve Fransızların iki yüzlü bir politika takip ettikleri birkaç toplantıda hemen meydana çıktı. Podcast dinle.